Ayrım 32.
Nikolay, karısının bu davranışını bir destekleme ve düşüncelerini bir kabul ediş saydı. Bir süre hiç konuşmadan düşündükten sonra düşüncelerini yüksek sesle belirtmeye başladı. Biliyor musun Marie, biraz önce Ilya Mitrofanich, bu bütün işleri yöneten kahyaydı, Tambovskaya köyünden geldi. Anlattığına göre orman için şimdi 80 bin veriyorlarmış. Ve heyecanlı bir yüzle kısa bir süre sonra Otradnoye çiftliğine geri alabileceğinden söz etmeye başladı. Kontes Maria kocasını dinliyor, kendisine söylediği her şeyi anlıyordu. Nikolay böyle yüksek sesle düşünür gibi konuşurken bir ara durup ona biraz önce ne dediğini sorarsa, o anda başka şeyler düşündüğünü sezerse kızardı. Ama onu dinlemek için büyük bir çaba göstermek zorunda kalıyordu. Çünkü anlattıkları kendisini ilgilendirmiyordu. Gözlerini kocasından ayırmıyor ve bir şey düşünmekten çok başka şeyler duyumsuyordu. Kendisinin duyumsadıklarını anlaması, mümkün olmayan bu adama karşı ondan çok daha fazla şeyler kavradığı için kendisinden daha zayıf durumda duyumsadığı erkeğe karşı uysal, sevecen ve hemen hemen tutkuyla karışık bir sevgi duyuyordu. Bütün varlığını saran ve kocasının tasarladığı planların ayrıntılarına girmesine engel olan bu duygudan başka, Nikolay'ın o sırada anlattıklarıyla hiç ilgisi olmayan düşünceler de vardı aklında. Yeğenini düşünüyordu. Nikolay'ın Pierre'in konuşması sırasında çocuğun heyecana kapıldığı konusunda anlattıkları onu çok şaşırtmıştı. Nikolenka'nın yumuşak ve duygulu karakterinin ayrı ayrı yönlerini düşünüyor, bu sırada aklına kendi çocukları geliyordu. Yeğenini kendi çocuklarıyla karşılaştırıyordu. Nikolenka'ya karşı duygularında eksik bir şey olduğunu hüzünle anlıyordu. Bu farklılığın kimi vakit çocuğun yaşından ileri geldiğini düşünüyordu. Ama gene de ona karşı suçlu olduğunu duyumsuyor, içinden davranışlarını düzelteceğini ve olanaksız bir şey yapacağına, yani hem kocasını hem çocuklarını hem Nikolenka'yı hem de dünyadaki bütün insanları tıpkı İsa'nın bütün insanlığı sevdiği gibi seveceğine söz veriyordu. Hep sonsuz, ölümsüz ve iyi olana yönelikti ruhu Kontes Maria'nın. Hiçbir zaman huzur bulamamasının nedeni buydu. Yüzünde gizlemeye çalıştığı bir duygu, bedenin ağırlığı altında ezilen bir ruhun derin acısını yansıtan bir anlam belirmişti. Nikolay ona baktı. ''Tanrım, o ölürse ne olacağız?'' ''Yüzü böyle olduğu vakit hep bunu düşünürüm.'' diye geçirdi aklından. Sonra gidip tasvirin önünde durdu ve akşam duasına başladı. Kocasıyla baş başa kalan Natasha da Pierre'le genellikle her kadının konuştuğu gibi, yani olağanüstü bir açıklıkla konuşmaya başlamıştı gene. Birbirlerinin düşüncelerini telaşla hem de mantığın bütün ilkelerine aykırı olarak yargıların ve akıldan çıkarılan sonuçlarla bir düşünce zincirinin aracılığı olmadan bambaşka, kendilerine özgü biçimde açıklıyorlardı. Kocasıyla böyle konuşmaya öyle alışmıştı ki aralarındaki her şeyin yolunda gitmediğini en kesin bir biçimde belirten şey Pierre'in düşüncelerini bir mantık zinciri içinde açıklamaya başlaması oluyordu. Natasha, Pierre bir şeyler kanıtlamaya, akıllı uslu ve sakince konuşmaya başlar, kendisi de ona uyarsa bu tür konuşmanın eninde sonunda onları bir dargınlığa götüreceğini biliyordu kesinlikle. Daha baş başa kaldıkları anda Natasha, mutluluk dolu gözlerinin iri iri açarak yavaşça kocasına sokulmuş, birden başını tutarak göğsüne bastırmıştı. ''Şimdi artık benimsin, bütün varlığınla benimsin, benimsin, artık bir yere gidemezsin.'' demişti. Aralarında bütün mantık ilkelerine aykırı olan konuşma o anda başlamıştı. Mantığa aykırıydı çünkü aynı anda bambaşka birbiriyle hiç ilgisi olmayan konulardan söz ediyorlardı. Ama aynı anda birçok şeyleri tartışma, anlayışlarını azaltmak şöyle dursun, birbirlerini tam anlamıyla anladıklarını gösteren en kesin işaretti. Bir düşte, o düşü yöneten duygudan başka her şey nasıl gerçeğe aykırı, anlamsız ve birbirine karışmış görünürse, aklın bütün ilkelerine aykırı olan bu konuşmada da sözler değildi, anlamlı ve açık olan, bu sözleri yöneten duyguydu. Pierre, kardeşlerinin yaşantılarını anlatıyor, Pierre yokken ne deyin acı çektiğini, Maria karşıysa daha da derin bir sevgi beslemeye başladığını ve onun her bakımdan kendisinden çok daha iyi olduğunu söylüyordu. Natasha içtenlikle Marie'nin kendisinden üstün olduğunu söylüyor, öyleyken Pierre'den her şeye karşın özellikle Petersburg'da bu deyin çok kadın gördükten sonra Marie'ye de başka türlü kadınlara da onu yeğlediğini yinelemesini üsteleyerek istiyordu. Pierre, Natasha'nın sözlerine karşılık kendisi için Petersburg'da suarelere katılmanın, bayanların da bulunduğu şölenlere gitmenin ne deyin zor katlanılır bir şey olduğunu anlattı. Meğer bayanlarla konuşmayı büsbütün unutmuşum. Açıkçası yanlarında canım sıkılıyor. Kaldı ki yapacak pek çok işim vardı. Natasha onu üsteleyerek bakıyor. Marie öyle tatlı kadın ki, diyordu. Çocukları ne deyin iyi anlıyor. Onların içine okur gibi. Örneğin dün Mitenka şımarıklık etmeye başlamıştı. Pierre sözünü kesti. Ah, babasına öyle benziyor ki. Mitenka'nın Nikola'ya benzediğini, Pierre'in niçin değindiğini Natasha anlıyordu. Kaini'nin de yaptığı tartışmayı anımsamak tedirginlik veriyordu ona. Bu konuda Natasha'nın düşüncesini öğrenmek istiyordu. Natasha Pierre'in sözlerini yineleyerek, Nikolay'ın çok zayıf bir yönü var. Eğer bir şey genel kabul görmüyorsa kendisi ona dünyada onay vermez. Bense anlıyorum. Sen bu konuya kariyer açmak için önem veriyorsun. Pierre. Hayır, Nikolay için en önemli şey düşünce yürütmek, bunlardan sonuçlar çıkartmak, dedi. Bu ona göre bir eğlence. Hemen hemen yalnız vakit geçirmek için bir şey. Bak, şimdi bir kitaplık kuruyor. Kendi kendine de ortaya bir kural koymuş. Satın aldığı bir kitabı okumadan bir yenisini almıyor. Sismondi'yi, Rousseau'yu, Montesquieu'yu okuyor. Bu sözleri gülerek söylemişti. Sonra biçimini yumuşatmaya çalıştı. Onu ne deyin sev diyecek oldu. Ama Natasha ona bunu söylemesinin gereksiz olduğunu duyumsattırarak sözünü hemen kesti. Yani sence onun gözünde düşünce yürütmek yalnız bir eğlence? Evet. Oysa benim açımdan onlardan başka her şey eğlence. Ben Petersburg'dayken herkesi düşte görüyor gibiydim. Aklıma bir düşünce saplandı mı artık geriye kalan her şey bana yalnız bir eğlence oluyor. Ah ne yazık, çocuklarla nasıl selamlaştığını görmedim. En çok hangisi sevindi? Herhalde Liz değil mi? Pierre, evet dedi. Zihnini uğraştıran konuya döndü sonra. Nikolay düşünmemiz gerekiyor diyor ama ben bunu yapamıyorum. Daha Petersburg'dayken duyumsuyordum ki, bunu sana açıklayabilirim. Ben olmasam her şey parçalanıyordu. Her biri bir yana çekiyordu. Ama hepsini birleştirmeyi başardım ben. Hem sonra benim düşüncem o deyin sade, o deyin açık ki. Filancaya, falancaya karşı koyalım demiyorum ki ben. Biz de yanılabiliriz. Ben iyilik yapmayı sevenlerle el ele tutuşalım diyorum. Hepsi bu. Varsın bir tek sancağımız olsun. O da iyilik etmeye yönelik eylem olsun. Prens Sergey sevimli, akıllı bir adamdır. Natasha, Pierre'in yüce bir düşünce ardında olduğundan kuşkusu yoktu. Yalnız bir şey onda çekingenlik uyandırıyordu. Pierre'in kocası olmasıydı. Bu da, bu deyin önemli ve toplum için bu deyin gerekli insan, aynı zamanda benim kocam. Öyle şey olur mu? Diyordu kendi kendine. Nasıl oldu bu? İçindeki bu kuşkuyu ona açmak istiyordu. Kendi kendine, acaba onun gerçekten herkesten daha akıllı olduğuna karar verebilecek olanlar kimlerdi diye soruyor. Pierre'in çok saygı duyduğu kişileri hayalinde bir bir canlandırıyordu. Kocasının anlattığına göre bütün bu insanlar arasında hiç kimseye Platon Karatayef'e duyduğu deyin saygı duymamıştı. Ne düşünüyorum biliyor musun dedi. Platon Karatayef aklıma geldi. Bu durumda o da ne yapardı? Senin bu tutumunu doğru bulur muydu? Pierre bu soruya hiç şaşmadı. Karısının aklından geçenleri anlıyordu. Platon Karatayef mi? Diye sordu. Sonra içtenlikle, acaba Karatayef bu konuda nasıl bir yargıda bulunurdu? Sorusunun yanıtını bulmak istiyormuş gibi düşündü bir an. O bu işleri hiç anlamazdı dedi. Bununla birlikte gene de sanıyorum ki desteklerdi beni. Natasha, seni deli gibi seviyorum dedi birden. Deli gibi, deli gibi. Pierre gene biraz düşündü sonra. Hayır, bu işi doğru bulmazdı dedi. O daha çok bizim aile yaşantımızı doğru bulurdu. Her şeyde bir düzen, bir mutluluk, bir huzur görmek isterdi. Ona yaşantımızı gururla göstermek isterdim. Bak, sen ayrılıktan söz ediyorsun. Oysa inanmazsın, ayrıldıktan sonra kavuşunca sana karşı bambaşka bir şey duyuyorum. Natasha, bak hele diye söze başlayacak oldu. Hayır, anlatamadım. İçimizdeki sevgi hiçbir zaman sönmüyor. İnsan bundan daha fazla sevemez ama ayrıldıktan sonra kavuşunca bambaşka bir şey oluyor. Evet, dediğim gibi. Sözünü bitirmedi çünkü karısıyla göz göze gelmişti. Bu bakış geri kalan her şeyi Natasha'ya anlatmış oldu. Natasha birden. Bir de balayından söz ederler. Asıl mutluluğun evliliğin ilk evresinde olduğunu ileri sürerler. Ne saçma şey. Tersine bizim iyi zamanımız şimdi. Yalnız sen gitmeden önce nasıl tartıştığımızı anımsar mısın? Her zaman da ben haksız çıkardım. Her zaman ben. Ama niçin tartışırdık anımsamıyorum bile. Pierre gülümsedi. Natasha bayağı bağırdı. Söyleme, bundan nefret ediyorum. Gözlerinde soğuk, öfkeli bir kıvılcım parladı. Bir an sustu sonra. Onu gördün mü? Diye sordu. Hayır, görmedim. Zaten görsem de tanımazdım. Sustular. Natasha üzerindeki bulutlu havayı dağıtmak istediğini belli ederek. Ah, biliyor musun dedi. Demin çalışma odasında konuştuğum vakit sana bakıyordum da. İnan oğlan sana tıpatıp benziyor. Hık demiş, burnundan düşmüş. Oğlundan oğlan diye söz ederdi. Eyvah, zamanı geldi. Yanına gitmeliyim. Geldi ya. Oysa gitmek zorunda oluşum üzüyor beni. Birkaç saniye sustular, birden aynı anda birbirlerine döndüler ve gene bir ağızdan konuşmaya başladılar. Pierre kendisinden memnunluk duyduğunu belirten bir heyecanla, Natasha ise sessiz bir gülümseyişle konuşuyordu. Giderken çarpıştılar, birbirlerine yol vererek bir an durakladılar. Hayır, önce sen söyle, neydi? Bu Petersburg'da ne diyeyim başarılı olduğu konusunda kendisinden hoşnutluğunu belirten bir sözdü. Ona öyle geliyordu ki bütün Rus ulusuna, dahası bütün dünyaya yeni bir yön vermek kendisine düşüyordu o anda. Demek istiyordum ki, çok büyük sonuçlar doğuran bütün düşünceler her zaman sıradan şeylerdir. Bütün düşüncem şu, eğer kötü insanlar birbirine bağlıysa ve birleşince bir güç oluşturuyorlarsa, dürüst insanların da aynı şeyi yapmaları gerekir. Bu deyin basit işte. Anladım. Peki sen ne söylemek istiyordun? Benim söyleyeceklerim saçmaydı. Zararı yok, gene de söyle. Natasha'nın gülümseyişi yüzünü daha da aydınlatmıştı. Bir şey değil canım. Saçma sapan şeyler işte. Yalnız sana Petya'yı anlatmak istiyordum. Biraz önce dadı onu benden almaya gelmişti. Güldü, gözlerini yumdu ve bana iyice sokuldu. Herhalde öyle yaparak ondan saklandığını sanıyordu. Öyle tatlı şey ki. İşte bak, ağlıyor. Neyse, şimdilik gideyim. Bunu söyledikten sonra odadan çıktı. O sırada Nikolenka Bolkonski'nin dairesinde, yatak odasında her zamanki gibi kandil yanıyordu. Çocuk karanlıktan korkuyordu. Bu huyundan bir türlü vazgeçirememişlerdi. Dessalles dört yastık üzerinde yüksekçe yatıyor, bir Romalı burnunu andıran burnundan hep aynı düzende sürüp giden horultular geliyordu. Biraz önce soğuk terler dökerek uyanan Nikolenka gözlerini iri iri açmış, yatağında oturuyor, önüne bakıyordu. Onu korkunç bir düş uyandırmıştı. Kendisini ve Pierre'i Plutark'ın kitabında resimlerini gördüğü miğferlerden giymiş olarak görmüştü düşünde. Pierre amca ile birlikte koca bir ordunun önünde yürüyorlardı. Bu ordu, Dessalles'in, Bakire'nin oğlu İsa dediği, gözünde havayı dolduran örümcek ağları gibi beyaz, eğri çizgilerden oluşmuştu. Tıpkı bu incecik teller gibi, yalnız biraz daha sık bir şey vardı önde. O da ündü. Pierre amca ile birlikte hafif adımlarla kıvanç içinde gittikçe amaçlarına yaklaşıyorlardı. Birden onları yürüten eller, güçlerini yitirmeye, karışmaya başlamıştı. Bir ağırlık duygusu uyanmıştı içlerinde. Sonra Nikolay İlyiç, enişte, gözdağı verici sert bir tavırla karşılarına dikilmişti. Kırılmış bal mumu ve kalem uçlarını göstererek, "Bunu siz mi yaptınız?" diye sormuştu. "Ben sizi severim ama Arakçayev bana buyurdu. Bu yüzden kim bir adım atarsa onu öldüreceğim." Nikolenka arkaya Pierre'e bakmıştı ama artık Pierre yoktu. Babası Prens Andrei olmuştu Pierre ve babası bir yüz, bir biçim olarak görünmüyordu ama oradaydı ve Nikolenka ona bakarken sevgisinin ne deyin zayıf olduğunu duyumsuyordu. Gücü tükenmiş gibiydi, sanki kemikleri yoktu, bedeni de sıvı hale gelmişti. Babası onu okşuyor, ona acıyordu. Ama Nikolay İlyiç, enişte, gittikçe daha çok üzerlerine geliyordu. Nikolenka içinde bir dehşet duygusu duymuş ve birden uyanmıştı. Kendi kendine babamdı, babamdı diye düşündü. Evde babasının kendisine çok benzeyen iki resmi bulunduğu halde hiçbir zaman Prens Andrei'yi bir insan olarak göremiyordu Nikolenka. Yanımda olan babamdı ve beni okşuyordu. Yaptığımı doğru buluyordu. Pierre amcayı da destekliyordu. Ben Pierre amcam ne derse onu yapacağım. Azize Mutsi Sizelova'ya elini yakmıştı. Benim de niçin onun gibi bir yaşamım olmasın sanki? Biliyorum. Onlar okumamı istiyorlar, okuyacağım. Ama bir gün okumayı bırakacağım. O zaman bu işleri yapacağım. Tanrı'dan bir tek şey diliyorum. Benim başıma da Plütark'ın adamlarının başına gelen şeyler gelsin. Ben de onlar gibi davranayım. Dahası onlardan daha iyi davranacağım. O zaman herkes benim nasıl bir insan olduğumu öğrenecek. Herkes beni sevecek. Herkes bana hayran kalacak. Nikolenka birden göğsünü sıkıştığını duyumsadı. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Desales'in sesi duyuldu. Rahatsız mısınız? Nikolenka, hayır diye karşılık verdi. Ve kendini yastığın üzerine bıraktı. Desales'i düşünerek içinden, o iyi yürekli, seveceğim bir insan, onu seviyorum dedi. Ama Pierre amca, o ne büyük, ne müthiş bir insan. Ya babam, babam, babam, evet. Öyle şeyler yapacağım ki babam bile benden hoşnut kalacak. İkinci kızım. Tarihin konusu halkların ve insanlığın yaşamıdır. Ama değil bütün insanlığın. Bir tek halkın bile yaşamını doğrudan doğruya kavramak ve sözle anlatmak olanaksız gibidir. Bir ulusun kavranması olanaksız görünen yaşamının özüne inmek, onu tanımlamak için eski çağlardaki bütün tarihçiler hep aynı yöntemi kullanmışlardır. Hepsi uluslararası yöneten tek tek insanların eylemlerini anlatmışlardır. Bu eylemler onlara göre bir halkın bütün eylemini yansıtmaktadır. Bu tek tek insanların nasıl olup da halkları kendi istençlerine göre devinmeye zorladıkları ve bu tek tek insanların istençlerini yöneten şeyin ne olduğu sorusuna da yanıt vermiştir eski tarihçiler. Birinci soruya verdikleri yanıta göre tanrısal bir varlığın istencini kabul ediyorlar ve o istenç halkların yazgısını insanların içinden seçilmiş bir tek insanın istencine bağlıyorlar. İkinci sorunun yanıtına göre kabul edilen tanrısal varlık insanların arasından seçtiği bireyin halkın istencini daha önceden saptanmış bir amaca doğru yöneltmekle görevlendirilmiştir. Eskilere göre bu, tanrısal varlığın insanların eylemlerine doğrudan doğruya katıldığı inancıyla çözümlenmiş oluyor. Yeni tarih kuramı bütün bu anlayışları bir yana bırakmıştır. Öyle sanılır ki yeni tarih, eskilerin tanrısal bir varlığa boyun eğdikleri ve ulusların belirli bir amaca yöneltildikleri konusundaki inanışlarını yadsıdıktan sonra iktidarın belirtilerini değil de onu doğuran nedenleri araştırmalıydı. Ama yeni tarih bunu yapmamıştır. Eskilerin görüşlerini yadsıdıktan sonra onların izinden yürümekten başka bir şey yapmamıştır gerçekte. Yeni tarih, tanrısal bir güce sahip ve doğrudan doğruya tanrısal bir varlığın istenciyle yönetilen insanların yerine ya olağanüstü, insanüstü yetenekleri olan kahramanları ya da hükümdarlardan gazetecilere değin çeşit çeşit özellikleri bulunan kişileri koymuş, kitleleri yönetenlerin bunlar olduğunu ileri sürmüştür. Eski tarihçilerin, halkların, Tanrı'nın istencine uygun amaçları olarak kabul ettikleri, dahası bütün insanlığın amacı olarak gösterdikleri İbranilerin, Romalıların ve Yunanlıların güttükleri amaçlar yerine, yeni tarih kendisinin ortaya attığı amacı koymuş, sonra da bunun Fransız, Alman ve İngiliz uluslarının mutluluğu, dahası en yüce anlamıyla bütün uygarlığın iyiliği için ortaya atıldığını ileri sürmüştür. Bununla da çoğu zaman büyük kıtanın yalnız kuzeybatısında küçük bir köşeyi kaplayan halklar kastedilmiştir elbet. Eskilerin inanışlarını yadsıdıktan sonra onların bu inancı yerine yeni bir görüş ortaya koymamıştır yeni tarih. Tersine mantık durumu inceleyerek çağların söz ona tanrısal gücünü ve eskilerin yanlış inanışlarını yadsıyan tarihçileri başka bir yoldan aynı noktaya götürmüştür. 1. Halkların tek tek insanlarca yönetildiğine ve 2. Halkların ve bütün insanlığın yönetildiği belirli bir amacın bulunduğuna inanmak. Gibbon'dan Buckle'a değin en yeni tarihçilerin bütün yapıtlarında varmış gibi görünen çelişkiye karşın ve görüşleri yeni olduğu halde hepsinin temelinde bu iki eski ilke yer almaktadır. Bu kez tarihçi insanlığı yöneten ayrı ayrı kişilerin eylemlerini kendi görüşlerine göre anlatır. Bir tarihçiye göre insanlığı yönetenler, hükümdarlar, komutanlar, bakanlardır. Bir başkasına göre ise hükümdarlar ve konuşmacılardan başka bilginler, reform savunucuları, filozoflar ve şairlerdir. İkincisi, insanlığın yöneldiği amacı bildiğini ileri süren tarihçi. Oysa birine göre bu amaç Roma, İspanya ya da Fransa devletlerinin yücelmesi, bir başkasına göre ise özgürlük, eşitlik ya da Avrupa adı verilen ve dünyanın küçücük bir yerini kaplayan bölgede belirli bir uygarlığın oluşturulmasıdır. 1789'da Paris'te bir ayaklanma başlıyor. Bu ayaklanma büyüyor, taşıyor, dalgalanıyor ve kendi halklarını batıdan doğuya doğru akınlarıyla somutlaştırıyor. Bu devinim birkaç kez doğuya yöneliyor ve orada doğudan batıya yönelen karşı devinimle çatışıyor. 1812 yılında bu çatışma en son sınırına, yani Moskova'ya değin sürüp gidiyor. Sonra da doğudan batıya şaşılacak bir simetriyle ona büsbütün karşıt bir devinim ortaya çıkıyor ve gene tıpkı birincisi gibi bu da peşinden orada bulunan halkları sürüp götürüyor. Sonunda karşıt olan devinim, batıdan gelen devinimin doğduğu noktaya, Paris'e varıyor ve orada duruluyor. Bu 20 yıllık dönem içinde sayısız denecek değin çok tarla sürülmemiş durumda bırakılıyor. Evler yakılıyor, ticaret yönünü değiştiriyor, milyonlarca insan yoksullaşıyor, milyonlarca insan zenginleşiyor ya da oradan oraya taşınıyor ve insan kardeşlerine karşı sevgi duymayı bir yasa sayan milyonlarca Hristiyan birbirlerini öldürüyorlar. Ne anlama geliyor peki bunlar? Bütün bunlar niçin ortaya çıkmıştır? İnsanları evleri yakmaya ve insan kardeşlerini öldürmeye sürükleyen nedir? Bu olayların nedenleri ne olmuştur? Nedir insanları böyle davranışlarda bulunmaya zorlayan güç? İnsan geçmiş çağlarda olup bitenleri anlatan yapıtlarla, kuşaktan kuşağa geçen öykülerle, anıtlarla karşı karşıya geldikçe elinde olmayarak bu soruları sorar ve sormakta da haklıdır. Bunlara yanıt bulabilmek için de insanlığın sağduyusuyla amacı insanlığı ve halkları incelemek olan tarih bilimine başvurur. Eski çağlarda yaşamış insanların görüşünü benimsemiş olsaydı, tanrısal varlığın kendi ulusuna bir ödül ya da ceza vermek için Napolyon'a iktidarı kazandırdığını, kendi tanrısal amaçlarına varmak için onun istencini kullandığını söylerdi tarih. Bu yanıt da yerinde ve apaçık olurdu. İnsan Napolyon'un tanrısal bir anlam taşıdığına inanabilir ya da inanmayabilir. Ama onun böyle bir anlam taşıdığına inanan bir kimseye, o dönemin bütün tarihini kapsayan, zamanda olup biten her şey kolaylıkla anlaşılabilir şeyler olarak görünecek ve o kişiye göre olaylarda bir aykırılık bulunmayacaktır. Oysa yeni tarih bu sorulara böyle bir karşılık veremez. Bilim, tanrısal bir varlığın hiçbir araca başvurmadan doğrudan doğruya insanlığın işleriyle uğraştığı konusunda eskilerin görüşünü kabul etmiyor. Bu yüzden de bu sorulara başka yanıt bulmak zorundadır. Yeni tarih bu sorulara yanıt verirken diyor ki, bu devinimin ne anlama geldiğini, niçin olup bittiğini mi öğrenmek istiyorsunuz? O halde dinleyiniz.